Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 1 Eylül 2021 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yoğun bugün. Hem Covid notlarım var, sizinle paylaşacağım. Hem Afganistan çerçevesindeki diplomasinin hızlandığını söylemek mümkün. Hafta ortasındayız ama tabii geçtiğimiz haftadan beri Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasını ve uluslararası tepkileri konuşuyoruz. Şimdi önce Covid notları. 217,5 milyondan fazla vaka var dünya çapında. Can kaybı da 4,5 milyondan fazla. Delta mutasyonu, bütün yaz Delta mutasyonunu, Delta varyantını konuştuk, Covid-19'u. Şimdi Mu varyantından söz edilmeye başlandı. Henüz Kolombiya ve Latin Amerika'dan bahsediliyor ama aşılara karşı dirençli olduğu öne sürülüyor. Aktarmaya çalışacağım birazdan. Dünyadan tabii ki felaketler silsilesi, Amerika'yı vuran tropikal Ida kasırgasından notlar olacak. Ama uluslararası politika tabii ki Afganistan en baş gündem maddesi. Taliban kontrolü ele almış durumda. Afganistan'ı silah zoruyla ele geçirdiler. Oradaki hükümet de çökmüş durumda. Panjshir Vadisi dışında Afganistan Taliban kontrolünde bir Afganistan'la karşı karşıyayız. Yeni hükümet ilan edilecek, öyle deniyor. Cuma gününden bahsediyorlar ve bir takım bakanlıklarda paylaşılmış. Bunun kapsayıcı bir hükümet olup olmayacağını henüz kimse bilmiyor ama bütün çağrılar o yönde. Birleşmiş Milletler'in de çağrıları var. Şimdi Doha News'un yeni geçen bir haberi var. Katar'dan Taliban'ın teknik danışmanlık talep ettiği öne sürülüyor resmi anlamda. Ne için? Kabil Havaalanı'nın işler hale getirilmesi için. Türkiye'nin ismi geçiyordu burada. Tabii kimileri Katar demek bir şekilde Türkiye demek diye yorumlar da yapabiliyorlar ama bir uçağın indiği öne sürülüyor. Doha News'a dayanarak tekrar ediyorum, söylüyorum. Twitter'dan da bir takım görüntüler, eski mi yeni mi bilemiyoruz ama teknik ekibin gönderildiği ve görüşmelerin yapılacağını duyurmuşlar. Dün akşam Joe Biden, Amerikan kamuoyunu teskin için ulusa sesleniş konuşması yaptı. Çekilme kararını savundu. Tahliyelerin fiyasko diye yorumlanan tahliyeler için büyük başarı dedi. Amerika'nın artık başka ülkeleri yeniden yapmak için büyük askeri operasyonlara girişmesinin, devrinin tamamlandığını da söyledi kendisi. Şimdi tabii son kalanlar var. Afganistan'da geride bırakılan gerek 200 kadar Amerikan vatandaşı, gerekse Taliban'ın rejimi altında yaşamak istemeyen insanlar var. Tabii çoğu çıkamayacaklar ama en azından bir kısmını geride bırakmayacaklarını söyledi. Avrupa'da yalnız tabii bir kısım Afganları alıyorlar ama sığınmacı tedirginliği yaşanıyor. Avrupa Komisyonu'nun açıklamaları oldu, toplantısı oldu Afganistan başlıklı. Komşu ülkelere öncelikle mali yardımdan, yeter ki Afganlar bize gelmesin diye mali yardımdan bahsediyorlar. Tabii Türkiye ayrı bir durum ama Afganistan, Afganların göç rotası üzerindeki ülkelerden bir tanesi. Bugün biraz Taliban egemenliğindeki Afganistan ve işin jeopolitiğinden çıkıp Avrupa merkezi okumayı anlamaya çalışacağız. Tabii Türkiye'ye daha fazla etkisi oluyor. Programın ikinci yarısında Profesör Faruk Şen'le konuşacağız. Avrupa'nın sığınmacı tedirginliğini Türkiye ile yeni bir müzakere olup olmayacağını herkes soruyor. Tabii Türkiye'de bu kadar yoğun göçmen sığınmacı tartışması olduğunda işler biraz daha sıkıntılı yürüyor. Hükümette muhalefetin eleştirilerinden sonra artık Türkiye'nin yeni sığınmacı alamayacağını sürekli dile getiriyor. Bu koşullarda Avrupa ile bu işler nereye varacak sorularına yanıt arayacağız. Profesör Faruk Şen'in değerlendirmelerini alacağız. Tabii Rusya'nın da tepkileri var ve özellikle tedirgin bir biçimde Moskova'nın izlediğini söylemek lazım. Putin'in Batı'ya eleştirileri diğer notları oluşturuyor. Türk dış politikasında da Birleşik Arap Emirlikleri ile tazelenen ilişkiler konuşuluyor. Dışişleri Bakanı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşıyla Cumhurbaşkanı'nın kabullerinden sonra telefonda görüşmüşler. Bunu yarın daha detaylı olarak değerlendireceğiz. Orta Doğu'dan bir takım başlıklarım olacak yine. Bugün size aktarmaya çalıştığım, yine Latin Amerika'dan da başlıkları aktarmaya çalışacağım elimden geldiği gibi. Evet, başlamadan yine her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalının linki de var. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Onu da Twitter hesabından şimdi paylaşıyorum. Tıklarsanız, bizi YouTube'dan da izlerseniz, like de ederseniz seviniriz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, 217-218 milyon civarında vaka var dünya çapında. 4,5 milyondan fazla can kaybı. Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı ve herkes işte Delta varyantını tartışırken, üçüncü aşıları, aşı karnelerini falan tartışırken bir de Mu varyantı çıktı başımıza efendim. Yani bu iş kanımca hiç bitmeyecek zaten, ama giderek bu işi bu hale de getiriyorlar. Enteresan bir biçimde yeni yeni varyantlarla başka bir Covid-19'lu hayatta devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna bakılırsa bu Kolombiya'da tespit edilmiş Mu varyantı B.1.621 diye sayısal olarak, rakamsal olarak geçiyor. Aşılara karşı dirençli olabileceği söyleniyor. İlk kez Kolombiya'da Ocak ayında tespit edilmiş. Aslında çok da küresel çapta henüz yayılmış değil, ama Kolombiya'da %39'unu vakaların oluşturduğunu not düşmüşler bu yeni çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü raporlamada. Güney Amerika'da ve Avrupa'da da ayrıca Mu varyantlarının olduğunu söylemişler. Yaygınlığın artış gösterdiği bir varyantta. Bir varyantların bu evrimleşmeye de işaret ettiği için belki varyantların artması Covid'in sönümlenmesine katkı yapar diye hepimiz umuyoruz. Tabii bu ayrı bir bilinmezlik. Böyle bir başımızda bir de Mu varyantı çıktı. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü 3. doz aşıları vurmayın çünkü aşı vurulmamış ülkeler var diye uyarıyordu gelişmiş ülkeleri. Onlar da hayır, biz önce kendi nüfuslarımızı 3. 4. 5. doz aşılayacağız. Abartıyorum tabii, diyorlardı. Kuzey Kore, Kore Demokratik Cumhuriyeti 3 milyon doz Sinovac aşısını geri çevirmiş. Pandemiden daha sert etkilenen ülkeler var, oraya gönderin demiş efendim. Onda not düşmek istiyorum. Amerika'da salgının yükü artıyor. Yoğun bakımda yatak kalmamış özellikle Alabama, Georgia, Texas, Florida, Arkansas gibi güney eyaletlerinde %90'ın üzerinde 5 eyalette yatakların, yoğun bakım yataklarının doluluk oranı. Bazı hastalar arabalarında tedavi görüyorlar diye Amerikan medyası haberler geçiyor. Çocuk vakaların sayısı da 5 kat artmış bir aylık süre içerisinde. Çocuklarda da son dönemde daha bu mutasyonlarla birlikte vaka sayılarında Amerika'da, batıda artışa geçmişlik var idi. Brezilya'da 580 bini aştı can kaybı sayıları. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması, en son 24 binden fazla vaka tespit etmişler. Hindistan'da, dünyanın pek çok yerinde, İsrail'de dün başladı. Okullar açılıyor. Tabii okulların açılmasının bu pandeminin gidişatına nasıl bir etkisi olacağını herkes tartışıyor. Türkiye'de de 6 Eylül'de açılacak. Fransa'da Başbakan Jean Castex açıklama yapmış. Normal hayata döneceğiz diyor. Tabii 4. dalga Fransa'da söz konusuydu. Kontrol altına alındığı yolunda bir iddiası var. Fransız Başbakan'ın yeni sıkı tedbirler, özellikle kapalı yerler, bakım evleri, hastane çalışanları, itfaiyeciler, bunlara zorunlu aşılama da getirdiler. Fransa'da bu arada aşı pasaportu da devrede zaten 9 Ağustos'tan beri ve buna karşı da her yerde protestolar. Aslında belki de biraz aşı karşıtı doğrudan olmasalar dahi, yani aşı pasaportlarını protesto edenleri topyekun aşı karşıtı diye nitelendirmemek tabii gerekiyor. Ama öte yandan da bir sıkıntılı bir başlık Avrupa açısından, aşılanmadan normal hayata dönme zorlaşıyor. Ve ayrımcılıklar başlıyor. Aşılı olan şuraya girer, öbürü giremez diye. Buna karşı da bir başka dalga başlıyor. İtalya'da aynı şekilde yeşil geçiş belgesi demişlerdi. Bunun adına kapsamını genişletmişler. Tren, gemi, uçak seyahatleri için genişletilmiş ülkede, İtalya'da da protesto dalgası var. Küçük küçük ama bunlar birikiyor demek mümkün. Rusya'da 18 binin altına inmiş en son 23 Haziran'da bu kadar düşüktü. Ondan sonra hep 22 binlerde, 24 binlerde devam etmişti Rusya'daki vakaların sayısı. Türkiye'de 21.893 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını son 24 saat için açıkladı. 252 can kaybı. Türkiye'de de PCR testi İçişleri Bakanlığı 81 vilayetin valiliklerine bir genelge daha yollamış. Orada tabii en önemlisi eğitim. Açılacak okullar ve eğitim personeli. Kimi okullar açıldı bu arada. Özel okullar çok ağırlıklı olduğu için artık Türkiye'de. Eğitim personeli, öğrenci servisleri, şoförler vesaire haftada iki kez PCR testi yaptırmaları da gerekecek. Korona dünyası felaketlerle dolu geçen bir yaz, 1 Eylül Dünya Barış Günü'yle birlikte sonbahara da adım attık ama tabii yazdan kalma günler daha devam edecek. Bu felaketlerin sonuncuları yangın felaketleri dünya çapında. İda kasırgası Amerika'da özellikle güney sahillerini vuruyor. Louisiana eyaletinde etkili oldu. Büyük hasara yol açmış gözüküyor. Olağanüstü hali ilan ettiler. Aynı zamanda tabii elektrik kesintileri, yollar feci durumda ve yağmalar da yaşandığı için o hal ilanına mecbur kaldıklarını duyurmuş durumda yetkililer. Brezilya'da bu arada Amazon ormanlarında yangınlar Ağustos ayında 5 kat artış göstermiş. 4.977 yangın çıkmış. Normalin çok üzerinde. Ağaç kesimi, kerestecilik, maden aramaları, Amazonlar tabii dünyanın ciğerleri, zaten küresel ısınmayla her şey alt üst olurken Amazonlara daha iyi bakmak gerekiyor, sadece Brezilya'yı, Latin Amerika'yı ilgilendirmiyor bu mesele. Evet, uluslararası gündem Taliban. Afgan hükümeti Cuma günü ilan edilecek, öyle gözüküyor ve şimdiden kimlerin yer alacağına dair haberler kaynaklar tarafından fısıldanmaya başlandı. Siyasi ofisin başında Molla Abdülgani Birader yeni lider olarak görülüyordu ama Dışişleri Bakanlığı görevine atandığı söyleniyor. Yine Taliban hareketinin kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup, o da savunma bakanı olmuş rivayete göre. Yine en radikallerinden biri olan Celaleddin Hakkani'nin oğlu Siracettin Hakkani de İçişleri Bakanı olmuş. Gelen bilgiler bunlar. Yarın olmasa bile Cuma günü deniliyordu ilk başta, büyük olasılıkla açıklanacak. Hikmetyar eski aynı zamanda Afgan Başbakanı, onun partisi de bakan koltuğu vermeseler bile biz hükümete katılacağız, destekleyeceğiz diye bir açıklama yapmış durumda. Ancak kimi kaynaklar yeni Afgan hükümetinin Birleşmiş Milletler ve dünya toplumunun çağrı yaptığı gibi kapsayıcı olmayacağını söylüyorlar. Eski yetkililer işte bir ara ev hapsinde Karzai gibi haberler yansımıştı. Yani tümüyle tutuklandı falan değil ama korumaları alındı, pek de dışarı çıkamıyor gibisinden. Onları çok da kapsamayacağı öne sürülüyor. Göreceğiz bakalım Cuma günü ne olacak. Taliban Amerika ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini duyurmuştu. Özellikle de ekonomik yeniden inşa için profesyoneller aradığı haberleri vardı. Bu çerçevede tabii Afganistan'daki başkentteki Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı, oranın işletilmesi Türkiye'nin ismi çok geçti. Katar'ın Doha News sitesi ajansı Katar'dan Taliban'ın resmi bir talepte bulunduğu ve teknik ekibin Kabil'e, ki tahliyeler sona erdi, Amerika artık çekildi, ondan beridir ilk uçak indi, ekip gitti, görüşecekler, havaalanı işler kılmaya çalışıyorlar diye bir haber geçti. Doğruluğuna bakacağız, kaynaklardan doğrulattıklarını kendileri dile getiriyorlar, bakalım nereye evrilecek. Türkiye'ye bir takım şartlar koşuyordu, sadece teknik ekiple havaalanının işletilmesi olmaz, özel güvenlik şirketi de Kabil Havaalanı'nı korur gibi bir Cumhurbaşkanı'nın ağzından işitmiştik Türkiye'nin şartlarını. Şimdi bir yandan tabii Pençir Vadisi'nde Taliban'ın saldırıya geçtiği haberleri var. Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un ulusal direniş güçleri orada Taliban'a boyun eğmeyen tek Afganistan'da kalan yer. Çatışmalar yaşandığı, en az 7 Taliban üyesinin öldürüldüğü öne sürülüyor. Birçok noktada çatışmalar olduğu söyleniyor. Ulusal direniş güçlerinin sözcüsü Fehim Daşti pazartesi akşamı çatışmaların yaşandığını aktarmış. Bir yandan da Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Zahir Akbar'ın açıklamaları var. Sputnik'e konuşmuş kendisi, söyleşi vermiş. Pençir'deki direniş grubunun lideri Ahmet Mesud'u öldürmek istediğini Taliban'ın söylüyor kendisi. Asla görüşme yoluyla bu işin çözülmeyeceği görüşünde uluslararası toplum baskı yapmazsa böyle bir görüşme olmaz diyor. Artık bir de dikkat çektiği bir nokta var. Taliban artık tek bir oluşumdan ibaret bir grup değil. 25 yıl önce yekpare bir Taliban vardı ama şimdi artık uluslararası kuruluşların kurumların yasaklı listesinde bulunan terör örgütlerinin üyeleri de Taliban'ın içine girmiş durumda diye bir saptama yapmış. Bir de tabii 25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı. Şimdi makinalı tüfeklerle vuruyorlar demiş. Bu arada Kaide lideri Usame Bin Laden'in sağ kolu olan Tora Bora'da saklanırken Amerikan güçlerinden 2001 ve sonrasında ve Pakistan'a 2011'de öldürülünceye kadar kaçışında kendisine eşlik eden bir isim. Amin Ül Hak. Bu şahsiyetinde Afganistan'ın Nangarhar vilayetine muzaffer bir biçimde geri döndüğü haberleri geliyor. El-Kaide de böylece geri dönmüş oluyor Taliban'la birlikte. Bu tabii bir takım kaygılar sadece IŞİD, şimdi yeni vakamız IŞİD Horasan grubu ama El-Kaide de Afganistan'da Taliban idaresi altında gayet de rahatlı. Tabii onların başkalarına saldırmalarının engellenmesi vaadi var. Taliban'ın gerçekleşecek mi bunu göreceğiz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in çağrıları geldi. Arka arkaya Genel Sekreter Sözcüsü, Genel Sekreter Guterres de açıklama yaptı. Bir yandan kapsamlı hükümet kurun diyorlar. Bir yandan da insani felaketin kapıda olduğu vurguları yapıyorlar. Sadece Tacikistan sınırına 10 bin Afgan yığılmış gelen haberlere göre. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan Amerikan televizyonlarına çıktı dün akşam ve Afgan halkına doğrudan yardım yapacağız dedi. O ne demek? Ben çok anlamadım. Yani Taliban'a herhalde kastediyor. Yani çünkü bir otorite, bir odak olmadan öyle uçaktan halka yiyecek mi fırlatacaklar? Birilerinin o dağıtımı organize etmesi gerekiyor. Afganistan'da da otoriteyi silah zoruyla ele geçirmiş Taliban var. Başka kimse Taliban olmadan demek ki herkes de bir şey diye yorumladı Jake Sullivan'ın. Taliban'la doğrudan iletişim halinde yardımlar dağıtılacak diye. Düşünün, Suriye'de asla böyle bir şey yapmıyorlar. Yasa dışı yollardan egemen bir ülkenin topraklarına El-Kaide unsurları üzerinden İdlib'de insani yardım BM'yi seferber edip geçiriyorlar ama Afganistan'da muhtemelen Taliban üzerinden Afgan halkına yardımda bulunacaklar. Esad isyan çıkartıp silahlı isyanla kendi topraklarını bir daha işgal etse belki onunla da konuşurlar. Şaka yapıyorum tabii ama bir hakikaten çok acayip, bu Taliban vakasından sonra Suriye vakası daha da bir acayip görünmeye başladı. Herkesin gözüne de batıyor. Joe Biden dün akşam çıktı ve ulusa sesleniş konuşması yaptı. Beyaz Saray'da dedi ki bir dönem sona erdi, artık başka ulusları yeniden yapmak için askeri, büyük askeri operasyonların dönemine son verdik dedi. 20 yıllık savaşı bitirdiklerini söyledi. 120 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Tarihin en büyük hava tahliye operasyonunu başarıyla gerçekleştirdikleri, herkes fiyasko derken sıra dışı bir başarı dedi. Nisan'da çekilme kararı aldığını, Trump'tan kendi kucağına kalan bir sorun olduğunu, her duruma hazırlıklı olduklarını, her koşulda bir takım sıkıntıların yaşanacağını, kalan 100-200 civarında Amerikalı orada sıkışmış kalmış durumda. Yaklaşık 6 bin Amerikalı çıkartılmıştı. Onları da geri getireceğiz. Onun için Anthony Blinken görüşüyor. Zaten Taliban'la görüşmeye de devam ettiklerini anlıyoruz biz bu açıklamalardan. Daha önce de açıklanmıştı. Bu savaşı, sonu gelmeyen savaşı daha fazla uzatmayacağım dedi. Daha odaklanmaları gereken Çin gibi yerlerden bahsetti. Artık başka bir yeni bir dünya var, yeni meydan okumalar var dedi. El-Kaide'yi zaten bitirmiştik dedi ama yani El-Kaide bitmez öyle kolay kolay. Bitmezse çalışırız mı diyor acaba? Şimdi Taliban da çok farklı mı El-Kaide'den, emin değilim. İdeolojik olarak düşündüğünüz zaman tabii yapı olarak farklı olabilir ama aynı ideolojik zeminde yükselen yapılar bunlar nihayetinde. Dolayısıyla böyle bir çerçeve çizdi. Gazetecilerin sorularını da kabul etmeden salonu terk etti. Eşref Gani ile yani Afganistan'ın devrilmiş Taliban tarafından devrilmiş Cumhurbaşkanı'yla aralarındaki telefon görüşmeleri de yayınlanmış. O da işte işler iyi gitmiyor falan demiş Eşref Gani'ye. Ama işte 70-80 bin silahlı gerilla gibi militan, Taliban militanı, sizin 300 binlik iyi donanımlı ordunuz var. Bir kısmı yansımıştı zaten bunlara. Tekrardan Amerikan basını ele almış. Trump da bir tam sağ pres ara seçimlerde olacak Amerika'da. Dolayısıyla demokratlar biraz zordalar bu sebeplerden ötürü, Afganistan meselesi yüzünden. Joe Biden'la ilgili Fox Business'e konuşmuş eski Amerikan başkanı. Biden'ın istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Amerikan ulusu için büyük bir aşağılanma olduğunu söylüyor. Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi. Ayrıca küresel toplumdan da özür dilemesi gerektiğini söylemiş. Facia bir tahliye. Yani Biden çok başarılı diyor. Trump facia diyor. Taliban bizi kovdu. Tarih de verdi. Biz de çektik gittik diyor. Kısacası aslında olan da o. Tabii bütün bunlar Amerika'da 90 general ve amiralin bir açık mektup yayınlamasına sebebiyet verdi. Amerikan birliklerinin Afganistan'dan korkunç bir biçimde çekildikleri saptaması yapmışlar ve Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Lloyd Austin'in istifa etmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Yetkileri dahilinde gerekenleri yapmamakla eleştiriyorlar. Bu çekilme meselesinde zalim bir düşman tarafından kontrol edilen tehlikeli bölgelerde mahsur kalan Amerikalılar ve Amerikan güçlerini destekleyenler geride bırakıldı diye bir eleştiri de getirilmiş. Bu fiyasko itibarı çok ciddi zedeledi ve yankıları 10 yıllarca sürecek diyor Amerikalı askerlerin mektubu efendim. Hakikaten bu arada 13 yıl önce bir Joe Biden Afganistan'a gitmiş, yanında John Kerry ile Chuck Hagel eski savunma bakanı da varken ve bir fırtınada kötü hava koşullarında kar fırtınasına yakalanmışlar. Senatörken oluyor bunlar ve ismini Wall Street Journal Muhammed diye veriyor. Bir tercüman kurtarılmasında rol oynamış Biden'ın. Onu da geride bırakmışlar. O da Amerikan başkanına "Sayın Başkan, beni burada bırakmayın" diye seslenmiş. Böyle bir durum. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki bırakmayacağız, herkesi çıkartacağız geriye diye vaatte bulundu. Ama tabii Amerikan medyasında, özellikle mesela Washington Post'ta yayın kurulunun yayınladığı bir makale var. Çok büyük bir ahlaki felaket bu tahliye operasyonları. Sorumlusu da Biden yönetimi diye ağır sert bir eleştiri yazısı, geride bırakılanları da vurgulayan bir eleştiri yazısı kaleme almış yayın kurulu Washington Post'un. İngilizler de bu arada Taliban'la kalanların tahliyesi için görüşmeye devam ediyorlar. İşte bir şekilde Afganistan'dan birilerini daha kurtarmaya çalışacaklar, öyle anlaşılıyor. Beyaz Saray, şimdi demin aktardım size, Kabil Havaalanı'na Katar'dan ekip, teknik ekip indi diye. Beyaz Saray sözcüsü dünkü açıklamaları sırasında Türkiye ve Katar'la çalıştıklarını söyledi. Yani Katar'dan ekip iniyorsa Türkiye dışlandı diye bir sonuca varmamak lazım. Ha Türkiye, ha Katar diyebiliriz Amerikalıların bu açıklamasının da ardından. Havaalanının işler ve açık kalmasını Taliban da istiyor ve bu konuda Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz diyor Beyaz Saray sözcüsü. Önemli ortaklar diyor, sivil tarafının yeniden operasyonel hale getirilmesi önemli. Bunun gerekçesinde şu an insani yardımlar olarak veriyorlar. Enteresan bir durum yani, Afganistan'da hiç kimsenin hiçbir çıkarı yok, hiçbir şeyi yok Taliban'ın elinde ama biz insani yardım yapalım. Yani dünyanın her yerine bu kadar insani yardım da yapmıyorlar aslında. Neden bir tek Afganistan'a bu kadar çok insani? Mesela Yemen insanları kırılıyorlar açlıktan, salgın hastalıklardan. Hiç Amerikalılar mesela Yemenlilere bu kadar çok insani yardım taşımak için seferber olmuyorlar. Hiç dünyadaki hiçbir yerinde hiç kimse olmuyor. Mesela Türkiye'de olmuyor. Yemenliler için Birleşmiş Milletler'de hiç gündem oluşturulmuyor. Çok enteresan hakikaten. Çifte standardın Afganistan, çok acayip çifte standartları böyle gözün içine soktu durdu, soktu durdu. Öyle acayip bir resim. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin ardından Katar Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş. Onlar da Terörle mücadelede Taliban'la işbirliğinin önemine vurgu yapmışlar. Şimdi, Taliban tabii BM'nin terör örgütleri listesinde. Dolayısıyla nasıl oluyor da Alman bakana birisi ya siz nasıl terörle mücadelenin mücadelede Taliban'la işbirliği önemli diyebilirsiniz diye kimse de sormuyor. Efendim böyle acayip bir durum. Tabii burada da hemen insani tema. Aman insan havaalanı açık kalsın, insani yardım şart. Yemen'e yok, Afganistan'a var. Böyle acayip bir durum. Bir de kapsayıcı hükümet, kapsayıcı hükümet. Göreceğiz tabii kapsayıcı hükümetin ne olacağını. Çavuşoğlu'nun da açıklamaları var bu konuda. Tabii Avrupalılar, burada dikkat çekici Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson açıklamalarda bulundu. Bir şekilde insani yardımlardan, Afganistan'dan yeni sığınmacı akınından çok çekiniyor Avrupalılar. Sığınmacıları yeni bir, yani 5-10 bin falan, 3-5-10, 20-30 kabul ederiz ama akının da kontrol altında tutulması lazım. Nerede? Komşu ülkelerde. O zaman komşu ülkelere sığınmacı akını önlemek için kesenin ağzını açalım. İyi de Tacikistan, Özbekistan, Pakistan neden yeni Afgan alsın ki topraklarına? Çok acayip bir resim çıkıyor. Bir yandan da biz Taliban'ı tanımayacağız gibi bir şeyler söylüyorlar. Tanımadıkları ülkeye nasıl insani yardım yollayacaklar? O da bir acayip bir şey. Ama böyle bir mali yardım, Joseph Borrell da bunu söyledi. Birazdan Profesör Faruk Şen'le de konuşacağız. Almanya Dünya Gıda Programı aracılığıyla 2.3 milyon bağışta bulunmuş. Özellikle de İran tabii. İran'da çok fazla Afgan sığınmacı var. Iraklı sığınmacılar da var. Oralara gidecekmiş Dünya Gıda Programı'nın açıklaması. Sadece tabii Afganistan meselesi değil. Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu komiseri Johansson bu arada Türkiye-AB arasındaki göç mutabakatına değinmiş. Bu Afganlar için uygun değil diye de bir saptama yapmış. Neyse ki, neyse ki yapmış. Bu uygun değilse yenisini mi yapacaklar? O anlama mı geliyor? Onu tabii ki bilemiyorum. Hatta işte göç konusunda bir Türkiye ile yapılan bu mutabakat model olur mu diye de sormuşlar. Hayır demiş. Komşuları desteklememiz lazım ama ihtiyaçlara göre özel olarak bir şeyler yapılır demiş. Ya Yemen'e niye yapmıyorsunuz ya? Hakikaten çok acayip yani. Böyle takılıp duruyorum. Sürekli Afganistan teması, sürekli Taliban egemenliğindeki Afganistan'daki insani dram, bir yandan da Yemen var. Hiç kimsenin de umurunda değil Yemen tabii. Merkel bu arada 26 Eylül'de siyasete veda ediyor. Almanya'da seçimler var. Bu konuya da bakacağız daha yakından. 1961'de iş gücü göçü anlaşması vardı Türkiye ile Almanya arası. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki Almanya'nın toparlanmasına da katkıda bulunmuş. Bu tabii böyle sığınmacı akınıyla falan bir alakası yok Türklerin Almanya'ya gitmesinin. Misafir işçi olarak gittiler onlar. Şimdi burada onun yıl dönümünde Merkel'in açıklamaları olmuş. Türkiye kökenlilerle ilgili entegrasyon çabalarına dikkat çekmiş. Adınız Klaus ya da Erika olmasa bile Alman olabilirsiniz demiş. Tabii yani Fransa'da da mesela işte Fas asıllılar Fransız olabiliyor ama Türkiye'de farklı etnik kökenler Türk olamıyorlar. Böyle de bir acayip bir durum oluyor bu Erika ve Klaus meselesi üzerinden efendim. Evet, Papa bu konuda bir İspanyol radyosuyla bir hafta kadar önce bir söyleşi yapmış Katolik alemin ruhani lideri Papa Francesco. Ve Afganistan'ı sormuşlar Amerika'nın fiyasko ile çekilmesi. O da demiş ki büyük siyasi lider Şansölye Merkel'den alıntı yapıyorum demiş. Batı'nın kendi demokrasi vizyonunu dayatma girişimleri beyhudedir demiş. Tabii bu lafları Merkel söylemedi. 20 Ağustos'ta veda ziyareti kapsamında Moskova'ya gitmişti Almanya Başbakanı Putin söylemişti. Böyle bir onu karıştırmış hatları, Putin'in söylediği sözlerini Merkel söylediği gibi aktarmış. Putin'in açıklamaları da var. O da Vladivostok'ta öğrencilerle buluşmuş. Amerika'nın 20 yıllık Afganistan serüveninin sıfır sonuç verdiğini söylemiş ve kültürünü hesaba katmadan, içeride de bir olgunlaşma durumu olmadan, durumun gelişip olgunlaşması gerekiyor. Bu olmadan Amerika'nın bir başka topraklara müdahalesinin facia sonuçlar yarattığını, eksiye düşüldüğünü hatta söylemiş. Tabii Taliban yönetimi olunca iyi bir saptama olmuş. Sıfır değil, sıfırın da altına düştü demiş Vladimir Putin. Rusya dikkatle takip ediyor ve Taliban'ın eylemlerine bakacağız. Duruma nasıl değerlendireceğimizi netleştirmek için diyor. Asya tabii Orta Asya Cumhuriyetleri Rusya'yı en çok ilgilendiriyor. Sürekli tekrarlıyorum. Hindistan ilk teması kurmuş Taliban'la. Üst düzey bir grup oluşturmuştu Hindistan yönetimi. Onlar da biraz tabii Çin, Pakistan, Taliban bir grup oluşturur mu? Ona dair kaygıları var. Salı günü Taliban'la ilk defa bir araya geldiklerini büyükelçileri Katar tabii. Bunların hepsi Katar üzerinden yürüyor. Yani aslında Taliban demek Doha demek, Doha demek Müslüman kardeşler demek, öyle bir denklemle karşı karşıyayız. Tabii Rusya'da Pakistan'la ve Hindistan'la bütün bu meseleleri görüşüyor. Onu da ekleyelim, tabii IŞİD kaygıları öne çıkıyor orada. Evet, Doğu Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan birkaç başlıkla tamamlayacağım. Ukrayna lideri Devlet Başkanı Zelenski Amerika'yı ziyaret ediyor. Dün Pentagon'da Savunma Bakanı Lloyd Austin'le görüştüler ve ABD-Ukrayna stratejik savunma ilişkileri çerçeve mutabakatına imza koydular. NATO üyeliğini desteklediklerini dile getirdi Lloyd Austin. Biraz sözde kalıyor gibi gözüküyor bunlar ama bakalım mutabakatın sonuçlarını. Beyaz Saray'da Biden'la görüşmesi de olacak. Putin'le de her zaman görüşmeye açık olduğunu duyurmuş kendisi. Doğu Avrupa'dan bu. Yarın buna daha detaylı bakacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri şeyhiyle görüşmeleri. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkileri çok gergindi. Özellikle Türkiye'ye yönelik ticari boykot operasyonlarında her türlü siyasi tutum Libya'dan Mısır'a Birleşik Arap Emirlikleri çok ağır Türkiye'ye karşıtı bir retorik kullanıyordu ama bunların üzerinden atlanıyor gibi gözüküyor. En son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefon görüşmesi yapmışlar. İlişkileri yeni dönemde tazelemekten bahsediyorlar. Bunu yarın daha detaylandırmayı konuğumla detaylandıracağımı şimdiden size aktarmış olayım ama önemli bir şey bu. Mısır'la da bir takım görüşmeler içerisinde Türkiye, onun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni bir yola girilebilecek mi diplomasi çerçevesi içerisinde. Evet, Suriye'de teröristler güneyindeki Suriye'nin Dera bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu'nun teröristleriyle Ahrar-ı Şam teröristlerinin Suriye ordusuna yaptıkları, düzenledikleri saldırılarda 15 asker yaralanmış, 4 Suriye ordusu askeri hayatını yitirmiş. Ayrıca başka bölgelerde de Deir ez-Zor bölgesinde de Amerikan işgali altındaki bu gaz yataklarını Amerikalılar tutuyorlar Suriye'de. Orada da bir takım Amerikan ordusuna saldırılar olduğu haberleri geliyor efendim. Evet, bunun dışında yine süremi aştığım için hepsini aktaramıyorum ama Amerika ve İsrail ve Amerika donanmalarının Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdikleri 5. filo ile Amerika'nın 5. filosuyla haberleri gelmişti. Hafta sonunda Naftali Bennett Beyaz Saray'da Joe Biden'la görüşmüştü. İran'ın nükleer dosyasını engelleme tabii İsrail'in en önde gelen kaygısı ve gündemi bu yönde efendim. Ve son olarak Latin Amerika'dan bir başlıkla tamamlayayım. Muhalefet partileri bölgesel yerel seçimlere katılacaklar. Uzun süredir boykot ediyorlardı Maduro yönetimini ama Meksika'nın ev sahipliğinde Norveç arabuluculuk yapmıştı. Ağustos ortasında görüşmeler olmuştu. Şimdi Meksika'da 21 Kasım'da Venezuela'da seçimler var ve ilk defa galiba muhalefet katılacak gibi gözüküyor efendim. Belki oradan bir uzlaşma çıkabilir, umutları var. Lara Lynn'den The Only Thing Worth Fighting For şarkısını dinleyelim. Kulaklarımızın pası alınsın. Hemen Profesör Faruk Şen'e bağlanacağız. Bizden ayrılmayın. Waking up is harder than it seems. Wandering through these empty rooms of dusty books and quiet dreams. Pictures on the mantle.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Faruk Şen var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Faruk Bey. En son izne çıkmadan konuşmuştuk sizinle. Daha NATO evet. değerlendirmesi yapmıştık. Şimdi tabii çok hızlı gelişmeler oldu. Afganistan'da Taliban yönetimiyle karşı karşıya bir dünya var. Tahliyeler, Amerika'nın çekilmesi, bu görüntülerle yatıp kalkıyoruz son 15 gündür. Yavaş yavaş da belki taşlar yerine mi oturuyor diyeceğim, bilemiyorum ama şimdi bu görüntüler, Afganistan'dan insanlar kaçmaya çalışıyorlar, kaçmaya devam ediyorlar. Bu taşlar yerine oturuyor olabilir ama bir insani dram da yavaş yavaş oluşuyor gibi. Ya da aslında Taliban'la ilişki kurmanın da bir yolu haline geldi Afganistan'a yardım etme meselesi üzerinden. Taliban'la ilişki kurmaya da evriliyor bu başlık. Şimdi özellikle Avrupa kanadının tutumu çok dikkat çekici. Bir yandan bir kısım kendileriyle 20 yıllık Amerika'nın, NATO'nun işgali sırasında kendilerine yardım etmiş insanları tahliye ettiler ama bunların sayısı kimi ülkeler çok sınırlı sayıda tahliye yaptılar. Çok sayıda insanın geride kaldığı söyleniyor. Ve sınırlara çeşitli, mesela Tacikistan sınırında birikmeler var, kaçaklar var ve Avrupalılar sığınmacıları bir kısmını kurtarmaktan bahsediyorlar ama asıl sığınmacı akınını önlemekten bahsediyorlar. Adalet İşleri Bakanları toplantısı oldu Afganistan başlıklı. Şimdiden para vermekten bahsediyorlar Avrupalılar yine bir kez daha. Şimdi Suriye krizini hatırlayınca tekrardan aynı şeyler mi yaşanacak, ne dersiniz? Bir, bu sığınmacı tedirginliği abartılıyor mu da onu da sormak istiyorum öte yandan Afganistan üzerinden. Çünkü Türkiye'de de Suriye meselesi çok büyük bir yara olduğu için tekrardan aynı şey yaşanacak diye tedirginlik var tabii, kendi sistemlerini de Avrupalıların bozan bir durum. Gerçekten böyle bir kriz var mı, kapıda mı? Neden şimdiden önlem almaya çalışıyorlar? Ne dersiniz? Nasıl bir manzara var?
Kapıda değil, kapıyı açıp krizin sahipleri Türkiye'ye girmek üzereler. Hakikaten bir insanlık dramı. 20 yıl ABD burada her türlü sertliği gösterdi. Göğe Afganistan'a yardım edecekti. Yanına NATO'yu da aldı. Fakat sıkıyı görünce Biden Afganistan'daki bütün askerlerini zamandan önce çektiği gibi kendilerine yardım eden Afganları da Türkiye'ye yönlendirme çabası içindeler. Zira herkesin merak ettiği son zirvede, NATO zirvesinde Tayyip Erdoğan Biden görüşmesinde, biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı adına hiç protokol tutan olmadı. Yalnız eski bir milletvekilinin kızı tercüme etti. Acaba Türkiye Afganistan konusunda ABD'ye bir söz verdi mi? ABD bu 1 milyon kişiyi Türkiye'ye getirip içinde kendisinin borçlu olduğu insanları Amerika'ya getirip veya işine yarayanları ABD'ye getirip diğerlerini Türkiye'de asker olarak mı tutacak? Bunlar tartışılan konular. Fakat
yalanlıyor gerçek. Türk hükümeti. O kadar yok diyor Cumhurbaşkanı. 300 bin bugüne kadar gibi bir şey söylüyor. Yani tam da bilemiyoruz. Onu da belki anımsatayım araya girdim ama.
Ceyda, yani 300 bin de az bir sayı değil. 300 bin de az bir sayı. Bakın biz Suriye'den çok akılsız bir şekilde 5 milyon 400 bin kişiyi aldık. Ümit Özdağ'ın bu konuda ciddi araştırmalar. 5 milyon 400 bin kişiyi biz bakıyoruz. Sınırlarımızdaki biz mayınları kaldırdık. Suriyeliler bize rahat geçtiler. Suriyelilere her türlü parayı harcıyoruz. Bizim fakir ülkemiz ki biliyorsunuz 6 yıl evvel 10 bin dolar ulusal geliri olan Türkiye'de şu anda kişi başına ulusal gelir 7 bin dolara yaklaşıyor ve ben bunlara bakıyorum. Şimdi yeni gelenlere Türkiye'nin bakacak durumu kalmadı. Abi Avrupa Birliği biliyorsunuz bizim 80 milyar dolar harcadığımız Suriyeli mülteci sığınmacılar için vere 6 milyar euro verdi. Şimdi
80 biraz abartıldı değil mi hocam? Çok değil mi? 80 değildir herhalde diye düşünüyorum.
Yalnız
biraz...
ben size bir şey diyeyim mi? 10 yılda bu kadar kişinin Türkiye'deki maliyetleri az bir para değil hanımefendi. Ne yapıyorsunuz? Burada hakikaten gelip yiyip içip ve her türlü sağlık hizmetini alıyorlar. 80 olmasın da belki Ümit Özdağ abartmıştır. 70 milyar olsun. O da az bir para değil. Sonra Türkiye bir akılsızlık etti. Bu 3-6 milyar euro 2016-2017 yılları içinde 2018'den bugüne kadar biz bir daha para istemedik. O Türkiye'nin hakkı. Zira ön protokolde bu var. Her yıl bu konudaki gelişmeler tartışılacak ve yeni ekler yapılacak diye. Şimdi aynı AB ülkeleri Türkiye'ye kalkıp Afgan mültecileri, Afgan sığınmacıları da alırsanız biz size para veririz demesi yahut vermeye hazır oldukları belirtmeni bu insanın gözünü boyamaktır. Biz buna kanmamamız lazım. Zaten Ömer Çelik akıllı bir çıkış yaptı. Artık dedi bizim bir tek mülteci alacak halimiz yok dedi.
Evet.
Şimdi kelime ben de yanlış kullandım gene. Biz biliyorsunuz Doğu ülkelerinden mülteci kabul etmeyiz. Biz sadece batıdan gelenleri mülteciyiz. Doğudan gelenler geçici sığınmacılardır. Bizim hiçbirini almamamız lazım. Fakat bunlar, bu insanlar nereye gitsin? Şimdi bu insanların Afganistan içinde hala Taliban'ın etken olmadığı Kuzey Afganistan'a gitmeleri, daha yakın olan Pakistan'a gitmeleri, hatta eğer bize gelmek için İran sınırından geçiyorlarsa İran'da kalmaları lazım. Zira Avrupa'da bir kural vardır. Mülteci yahut geçici sığınmacı ilk toprağa ayak bastığı ülkede kalabilir. Başka ülkeye gidip orada böyle bir şartlar yerine getiremez. Türkiye'nin akılcı bir dış işleri, dış politika izlemesi lazım. Fakat maalesef artık dış politikada doğru dürüst büyükelçilerimiz de kalmadı. Artık terlikçileri, Merve Hanımları yahut cinayet işlemekle suçlanan insanları Avusturya'ya, Katar'a yahut Malezya'ya yolluyoruz. O işin içimiz güç. Biz 1 milyon asker görünümündeki sığınmacıları Türkiye'ye almamamız lazım.
Tabii peki hocam, şunu soracağım. Buyurun. Avrupa Komisyonu Türkiye-AB göç mutabakatı Afganlar için uygun değil diye açıklama yaptı. Komisyonun iç işlerinden sorumlu üyesi Komiser Johansson yaptı. En uygun çözüm bulunması lazım diyor ama bu tabii yeniden bir anlaşmaya mı işaret ediyor? Buna mı açık kapı aralayan bir şey? Yani eskisi geçerli olamaz. Çünkü gerçekten insan hani bu kadar çok kriz yaşandıktan sonra ve tabii sığınmacı meselesinde muhalefet sesini yükseltmeseydi iktidar bu kadar sert açıklama yapar mıydı emin değilim ama Avrupa Birliği Afganistan'ın etrafındaki ülkelere, komşu ülkelere yardım etmekten bahsediyor ama Öte yandan da o sizin dediğiniz gibi ilk ayak basılan yerde de pek kalınmıyor. Öyle de bir sıkıntılı bir şey var. Bu göç mutabakatı başka olmaz dediklerine göre yenisini yapmak söz konusu gelip olabilir mi?
Eğer esasında bu insanların ilk gidecekleri yerler yahut gittikleri yer İran, Pakistan, Özbekistan Hı-hı. gibi ülkeler. Bu ülkelerde Hı-hı. kalmaları lazım. Bundan sonra mutabakatları onlarla yapsınlar. Hı-hı. Suriye, Türkiye ortak sınırı sahip ülkelerde. Bizim Afganistan'la ortak sınırımız yok. Bizim Hı-hı. İran'la ortak sınırımız var. İran'a gelenler İran'da kalsınlar. İran bu konuda ABD ile çok iyi çalışıyor. Bakın otobüslerle Hı-hı. Afganistan'dan gelenleri Türkiye sınırına kadar getirip otobüslerden indirip bizim sınırımıza yolluyorlar. Kusura bakmayın da hakikaten muhalefetin dediği gibi sınır namusumuzdur. Artık bu namusa dokundurmayalım derim. Benim kalbim Hı-hı. tabii ki Afganlar için çarpıyor. Bakın 1921'de Mustafa Kemal 20 tane özel askeri Afganistan'a yollayıp Afgan ordusunu eğitim verdirmiştir. 1967'ye kadar bu devam etmiştir. ABD bunun olmamasını istemiştir. Fakat Cevdet Sunay da bundan devam etmiştir. Afganlar Türkiye için önemlidir. Niçin önemli? Beni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan iki ülkeden biri ama benim sınırdaşım değil. Artık bu sorunu Türkiye çözmemeli. Çözemez de AB yeni bir anlaşma için Türkiye'nin kapısını çalarsa o kapı açılmaz. Ceyda Hanım bakın Avrupa Birliği 7 zirvedir yaptıkları sonuç bildirgesinde Türkiye ile tam üyelik görüşmelerine vurgu yapmıyor. Özel statü konusunda hiçbir şey demiyor. Türkiye'ye nasıl verdiğim yardımları keserim diye düşünüyor. Böyle bir abi Türkiye'ye hakikaten baskı yapamaz, rica edemez. Bizim kapımızı sade göçmenler olduğu zaman çalmaması lazım.
Evet. Peki siz şimdi yarın da Almanya'ya gideceksiniz galiba. Almanya'da hareketleniyor bu ay sonunda. Seçimler var. Onu da arada sormak istiyorum. Merkelsiz bir Almanya. Ne değişecek efendim? Afganistan'ın dışında Alman siyasetinde çok iyi bilen bir insansınız siz. Seçimler öncesi durumu da sizden çok kısa rica edeceğim birkaç dakika.
Şimdi Almanya'da her geçen gün 3 parti arasındaki liderlik savaşı değişiyor. İlk önce özür dilerim. Yeşillerin lideri Angelika Borbeck önde götürüyordu. Sonra Armin Laschet, Hristiyan Demokratlar öne geçti. Şimdi Olaf Scholz, Sosyal Demokratlar geçti. Ben de bu seçim kampanyası sonuna gidiyorum. Zira orada yaşayan 3 milyon 300 bin Türk'ün 1,7 milyonu aynı zamanda Alman vatandaşı, 1 milyon 400 bin de seçmen niteliğinde Armin Laschet uyum bakanı olarak benim de ortak çalıştığım bir kişiydi. Onun seçim kampanyasını desteklemeye gidiyoruz. Fakat son zamanlarda ibre Olaf Scholz'a döndü. Eğer Olaf Scholz başbakan olursa Armin Laschet dışişleri bakanı olacak. Almanya'da çok şey değişecek. Bakın Angela Merkel aynı göz hizasında Obama, Putin yahut daha sonra da Biden'la konuşan bir kişiydi. Şimdi maalesef Almanya'daki politikacılara baktığımız zaman göz hizaları çok aşağı düşmüş durumda. Almanya bu seçimlerden sonra politik olarak çok kayıplara uğramış olacak. Fakat ekonomik gücü her zaman devam ediyor. Gene AB'nin liderliğini sürdürecek bir Almanya. Merkel, Merkel'in gitmesi Almanya için büyük bir kayıp.
Evet. Bakalım nasıl bir Almanya olacak da ilerleyen haftalarda tekrardan Almanya'yı da siz gittiğinizde Almanya'dan konuşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Sağ olun. Evet, Profesör Tabak Vakfı Başkanı Profesör Faruk Şen'le konuştuk. göç meselelerinde Avrupa'yı yakından takip eden bir isim. Aynı zamanda Almanya'yı da çok iyi bilir kendisi. Fırsattan istifade bir Merkel'de sormuş oldum. 26 Eylül'de Almanya'da seçimler olacak. Merkel'in siyasete vedasıyla birlikte yeni bir liderlik şekillenecek Almanya'da. Tom Waits'ten bir şarkıyla veda edelim bugün size. Little Drop of Poison'la. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.